Ayrım 10.
Öyle ya, 8 yıl ekmeğini kazanmak için çalıştıktan sonra olağanüstü şeyleri yaptıran o yüce gücü yitirmekten korkuyorum. 13. Bölüm. Ajurlu Çoraplar. Bir roman, bir yol boyunca gezdirilen bir aynadır. Saint Real. Julien eski Vergi Kilisesi'nin çekici yıkıntılarını görünce iki günden beri Madame de Renal'i bir defacık olsun hatırlamadığını düşündü. Kendi kendine, geçen gün yola çıkacağım sırada o kadın bana aramızda sonsuz bir engel olduğunu hatırlattı. Bana bir işçi oğluna davranılması gerektiği gibi davrandı. Herhalde bir gece önce elini tutmama izin verdiği için duyduğu pişmanlığı göstermek istedi. Doğrusu bu el de çok güzel ya. O ne cana yakınlık, bu kadının bakışlarındaki o büyük soyluluk. Fouquet ile beraber çalışıp zengin olmak olanağı Julien'in daha salim bir kafayla düşünmesini kolaylaştırıyordu. Artık yoksulluğunu, kibar insanlar arasındaki küçüklüğünü hatırlayarak sinirlenmiyor, değerlendirmesi bozulmuyordu. Sanki yüksek bir gelecek üzerinde durmuş, oradan düşünebiliyor, aşırı yoksulluğa da zenginlik saydığı orta halliliğe de aldırış etmiyordu. Gerçi durumunu filozofça karşılamaktan uzaktı. Fakat dağda yaptığı bu kısa yolculuktan sonra kendini bambaşka bir insan hissetmek için yeter derecede iyi görüyordu. Madame de Renal'e isteği üzerine yolculuğunu kısaca anlattığı zaman onun ne kadar heyecanlandığını görünce şaşırdı. Fouquet bir zamanlar evlenmek istemiş, sevilmiş ve mutsuz olmuştu. İki ahbap bu konu üzerinde uzun uzadıya konuşmuşlar, dertleşmişlerdi. Mutluluğa pek genç yaşta erişen Fouquet, çok geçmeden kadının yalnız kendisini sevmediğinin farkına varmıştı. Bütün bunları dinlerken Julien hayret etmiş, birçok yeni şeyler öğrenmişti. Hayal kurmakla geçen münzevi hayatı sırasında kuşkulanması yüzünden kendisini aydınlatacak her şeyden kaçmıştı. Julien'in yokluğu sırasında hayat Madame de Renal için birbirini izleyen çeşitli fakat hepsi de dayanılmaz işkencelerden ibaret olmuştu. Kadıncağız gerçekten hastaydı. Madame Derville Julien'in geldiğini görünce Madame de Renal'e "Sakın bu akşam bahçeye çıkayım deme," dedi. "Rahatsızsın, serin hava yüzünden büsbütün hasta olursun." Madame Derville her zaman son derece sade giyindiği için kocasından azar işiten Madame de Renal'in şimdi Paris'ten gelen yeni ajurlu çoraplar ve cici ayakkabıları giydiğini görünce hayret etmişti. 3 günden beri Madame de Renal'in tüm eğlencesi o zamanlar pek moda olan zarif bir kumaştan elbise biçip aceleyle Eliza'ya diktirmek olmuştu. Bu rob ancak Julien döndükten biraz sonra bitti. Madame de Renal onu hemen giydi. Madame Derville'in artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Zavallı kadın onu seviyor diye düşündü. Onun o garip hastalığının sırrını anladı. Julien'le konuştuğunu gördü. Yüzü renkten renge giriyor, kah sapsarı kesiliyor, kah kızarıyordu. Genç öğretmenin gözlerine dikilen gözleri endişeli bir heyecanla doluydu. Madame de Renal her an Julien'in bir takım nedenler ileri sürerek ayrılacağını bildirmesini bekliyordu. Oysa Julien'in aklından böyle bir şey geçmiyordu bile. Kendini zorla tuttuktan sonra nihayet bütün sevgisini açığa vuran titrek bir sesle "Öğrencilerinizi bırakıp başka bir işe gitmek niyetinde misiniz?" diye sordu. Julien kadının bu heyecanlı sesi ve bakışı karşısında şaşırdı. Kendi kendine "Bu kadın beni seviyor," dedi. Fakat bir türlü gururuna yediremediği bu geçici zaaftan sonra "Benim gitmeyeceğime emin olur olmaz bu korkusu kaybolur," diye düşündü. Gerek kadın gerekse kendisi hakkındaki bu düşünce Julien'in kafasında bir şimşek gibi çaktı. Ona tereddütle "Bu kadar sevimli ve bu kadar soylu çocuklardan ayrılmak benim için çok acı olacak ama kim bilir, belki de buna katlanmak gerekecek. İnsanın kendine karşı yapması gereken görevler de var." Bu kadar soylu sözlerini söylerken, bu onun yeni yeni öğrendiği kibar terimlerden bir tanesiydi. İçinde sevginin karşıtı olan bir duygu canlandı. Kendi kendine, "Ben," diyordu, "ben bu kadının gözünde soylu bir insan değilim." Madame de Renal onu dinlerken zekasına, güzelliğine hayran oluyor. ve gidebileceğini düşündükçe kalbi sızlıyordu. Bu üç gün içinde Verier'den Vergi'ye yemeğe gelen bütün ahbapları, kocasının bulup meydana çıkardığı bu olağanüstü zeki adam için onu imrenerek tebrik etmişlerdi. Bununla birlikte bu kişilerin çocukların ne kadar ilerlediklerini takdir edecek düzeyde kimseler olduğu da anlaşılmasın. Kutsal kitabın hem de Latincesini ezbere bilmek, Verierlilerde o kadar büyük bir hayranlık yaratmıştı ki, bu hayranlık belki de 100 yıl sürecektir. Kimseyle konuşmayan Julien bütün bunlardan habersizdi. Madame de Renal biraz soğukkanlı olsaydı, onu memlekette ün kazandı diye överdi. Bu suretle gururu okşanan Julien'in gözünde, hem de özellikle yeni robunu çok beğendiği şu anda, tatlı ve sevimli bir kadın olurdu. Elbisesinden ve Julien'in bu elbise hakkında söylediklerinden memnun olan Madame de Renal, bahçede dolaşmak istedi. Fakat biraz sonra yürüyemeyecek halde olduğunu itiraf etti. Yolcunun koluna girmişti. Fakat bu kolun vücuduna değmesi güç vermek şöyle dursun, onu büsbütün bitkin bir hale getiriyordu. Gece olmuştu. Oturur oturmaz Julien eski ayrıcalığından yararlanarak dudaklarını yanındaki güzel kadının koluna yapıştırdı ve elini avucuna aldı. O anda dostu Fouquet'in sevgililerine karşı gösterdiği cesareti düşünüyordu. Yoksa Madame de Renal'i değil. Soylu doğmuş deyimi hala içine işliyordu. Kadın onun elini sıktı fakat Julien hiçbir zevk duymadı. Kadının halinden, hareketlerinden o akşam pek belli olan sevgisini görerek gururlanmak şöyle dursun, tersine güzelliğe, kibarlığa ve tazeliğe karşı duygusuz davranıyordu. Ruhun temizliği, her türlü kinden uzak bulunması, gençlik çağını uzatan bir özellik olsa gerek. Güzel kadınların çoğunda ilk önce yaşlanan şey yüzdür. O akşam Julien'in suratı asıktı. O zamana kadar yalnız rastlantılara ve topluma karşı kızardı. Fakat Fouquet ona zengin olabilmek için iğrenç bir yol gösterdiğinden beri kendi kendine de kızıyordu. Ara sıra yanındaki kadınlara bir iki söz söylese de yine hep kafasının içinde dönüp dolaşan düşüncelere takılıyordu. En sonra farkında olmadan Madame de Renal'in elini bırakıverdi. Onun bu hareketi zavallı kadının ruhunu altüst etti. Bunu kaderinin belirtisi olarak yorumladı. Julien'in sevgisinden emin bulunsaydı belki de kendisinde ona karşı direnmek için güç bulurdu. Oysa onu büsbütün elinden kaçırmaktan ödü kopuyordu. Bu yüzden Julien'in dalgınlıkla iskemlenin arkasına dayadığı elini tutacak kadar çılgınlık gösterdi. Kadının bu hareketi karşısında bu tutkulu genç adam kendine geliverdi. O anda sofrada çocuklarla birlikte masanın bir ucunda otururken kendine gülümseyerek koruyucu bir tavır takınarak bakan bütün o kibirli soyluların bu sahneyi görmelerini ne kadar isterdi. Kendi kendine bu kadın artık beni hor göremez dedi. Öyleyse ben de onun güzelliği karşısında duygusuz kalmamalıyım. Onun aşığı olmak benim için görevdir. Bu düşünce onun kafasında Fouquet'in aşk maceralarını dinlemeden önce yer edemezdi. Ansızın verdiği bu karar onun için hoş bir eğlence konusu oldu. İçinden bu kadınlardan birini elde etmeliyim diyordu. Madame Derville kur yapmayı tercih edeceğinin farkına vardı. Bu kadın ötekinden güzel olduğu için değil, fakat onun bu eve gelmeden önceki halini, daha doğrusu kendisinin bir kerestecinin oğlu olarak, koltuğunun altında bir hırka ile gören Madame de Renal gibi geçmişini bilmediği için. Oysa Madame de Renal onu özellikle genç işçi kıyafetiyle gözlerinin akına kadar kızararak kapının önünde durmuş, bir türlü çıngırağı çalamadığı günü hatırladıkça daha güzel ve sevimli buluyordu. Verierlilerin o kadar kibirli dedikleri bu kadın, soyluluğa filan pek az önem verirdi. Sıradan bir kimsenin değerinden emin bulunmayı, bir soylunun sözde soyluluğuna kat kat yeğlerdi. Yiğitlik göstermiş bir arabacı, onun gözünde pos bıyıklı, heybetli bir süvari yüzbaşısından daha kahramandı. Julien'in ruhunu hepsi de doğuştan soylu ve çoğu bir ünvan sahibi bulunan akrabalarının ruhundan üstün tutuyordu. Dipnot: Oysa'dan itibaren tutuyor diye kadar olan kısmı yazar sonradan kitabın bir nüshasına ilave etmiştir. Yazarın tashih, not ve haşiyelerini kapsayan bu nüshaya Bucci nüshası denilmektedir. Julien şimdi durumunun ne olduğunu gözden geçiriyordu. Madame Derville'i elde etmekten vazgeçmek gerektiğini anladı. Çünkü bu kadın Madame de Renal'in kendisini beğendiğinin farkına varmıştı. Yine ona dönmeye mecbur kalan Julien kendi kendine, "Bu kadının karakteri hakkında ne biliyorum?" dedi. "Yolculuğumdan önce elini tutmak istediğimden, onunsa elini çektiğinden başka bir şey bilmiyorum. Şimdi ise ben elimi çekiyorum, o yakalayıp sıkıyor. Beni hor gören davranışlarına karşılık vermek için ne güzel bir fırsat. Allah bilir şimdiye kadar kaç aşık değiştirmiştir. Belki de şimdi beni gözüne kestirmesi benimle kolayca buluşabileceği içindir. Ne yazık son haddine varmış olan bir uygarlık insanları böyle bir felakete sürüklüyor. 20 yaşında bir delikanlı biraz olsun öğrenim ve eğitim görmüşse ruhunu gelişigüzel bırakmaz. Bu kendini bırakış olmayınca da aşk en can sıkıcı bir görev haline alır. Dipnot, 19. yüzyılın ilk yarısında ve özellikle bu romanın yazıldığı sıralarda romantik bir kuşak vardı ve erkekler kahramanı olamayacakları bir takım maceralar düşlerlerken kadınlara karşı mağrur bir tavır takınmaktan hoşlanırlardı. Aslında romantiklerin en büyüklerinden biri olan Chateaubriand çok mağrurdu. Bu kendini beğenmiş genç içinden "Benim bu kadını muhakkak elde etmem gerek" diyerek düşünmeye devam etti. "Eğer günün birinde zengin olursam ve birisi karşıma çıkarak vaktiyle eğitmen olduğumu yüzüme vurursa, o zaman bu işi sırf aşk yüzünden kabul ettiğimi iddia edebilirim." Julien elini tekrar Madame de Renal'in elinden çekti fakat bu kez onun elini sıkarak yakaladı. Gece yarısına doğru eve girerlerken Madame de Renal, "Bizi bırakıp gidecek misiniz?" dedi. Julien içini çekerek, "Gitmem gerek" diye cevap verdi. "Zira sizi delicesine seviyorum, bu bir suçtur. Hele bir genç rahip için ne büyük bir suç." Madame de Renal, Julien'in koluna yaslandı, hem de o kadar kendini bırakarak yaslandı ki, yanağı onun yanağının sıcaklığını duydu. O geceyi her ikisi de değişik biçimde geçirdiler. Madame de Renal en müthiş manevi bir arzunun etkisiyle coşuyor, heyecana geliyordu. Çok genç yaşta aşık olan şehvetli bir kız, aşkın verdiği heyecanla kanıksar, fakat ihtiras çağına geldiği zaman yeniliğin verdiği zevk kaybolur. Madame de Renal hiç roman okumamıştı, mutluluğunda meydana gelen bütün bu geleceğin hayaleti bile onun bu tatlı düşünü bozmuyor, onu korkutmuyordu. O anda ne kadar mutluysa 10 yıl sonra da o kadar mutlu olacağını sanıyordu. Namusunu koruyacağına ve sadık kalacağına dair Monsieur de Renal'e ettiği yemin, birkaç gün önce kendisini o kadar heyecanlandıran bu düşüncenin bile artık yararı yoktu. Madame de Renal kendi kendine, "Julien'in daha ileri gitmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğim. Bir aydan beri nasıl yaşıyorsak bundan böyle de öyle kalacağız. O benim için bir arkadaştan başka bir şey olmayacak" dedi. 14. Bölüm İngiliz Makası. 16'sında pembe beyaz bir kız vardı, yaşına bakmadan allık sürerdi. Polidori. Dipnot, Polidori, büyük İngiliz şairli Lord Byron'un doktoru. Stendhal onunla 1816'da Milano'da tanışmıştı. Fouquet'in yaptığı teklif yüzünden Julien'in rahatı kaçmıştı. Bir türlü karar veremiyordu. Kendi kendine, "Heyhat, yoksa bende karakter yok mu? Herhalde Napolyon'un ordusunda fena bir er olurdum" dedikten sonra, "Neyse, evin hanımıyla olan küçük maceram beni bir süre avutacak" diye ekledi. Çok şükür ki bu ikinci derecedeki olayda bile kalbi dili kadar bozuk değildi. Güzel robu yüzünden Madame de Renal'den korkuyordu. Bu elbise ona göre Paris'i müjdeleyen bir şeydi. Gururu hiçbir şeyi rastlantıya ve o andaki izlenime bırakmak istemedi. Fouquet'in anlattıklarına ve kutsal kitapta aşk hakkında okuduğu birkaç şeye dayanarak mücadele için oldukça ayrıntılı bir plan hazırladı. Kendi kendine bile itiraf etmediği halde çok heyecanlı olduğundan bu planı kağıt üzerine yazdı. Ertesi sabah salonda Madame de Renal bir aralık onunla yalnız kaldı. "Julien'den başka bir adınız yok mu?" diye sordu. Bu pek iltifatlı soru karşısında bizim kahraman ne cevap vereceğini şaşırdı. Bu ani durum onun planında yoktu. Öyle bir plan hazırlamak budalılığında bulunmasaydı, kavrayışlı zekası ona bu durumda da yardım eder, beklenmedik bu soru karşısında şaşırıp kalmazdı. Acemice davranmıştı ve bu toyluğunu da gözünde büyüttü. Madame de Renal onun bu kabahatini çok çabuk affetti. Bu durumun onun temiz yürekliliğinden ileri geldiğine hükmetti. Çünkü ona göre bu herkesin dahi zannettiği adamda noksan olan şey de zaten toyca tavırlardı. Madame Derville ona ara sıra, "Senin bu küçük öğretmen beni kuşkulandırıyor," diyordu. "Onda her zaman düşünceli ve entrikalar çeviren bir insan hali var. Saman altından su yürütenlerden." Madame de Renal'in sorusuna cevap vermek zorunda kaldığı için Julien'in onuru kırılmıştı. İçinden, "Benim gibi bir adamın bunun altında kalmaması gerek," dedi ve bir odadan diğerine geçerken fırsattan yararlanarak Madame de Renal'i kaşla göz arasında öpüvermeyi kendisi için bir görev saydı. Her ikisi için de bundan sonra daha tedbirsiz, daha nahoş bir şey olamazdı. Az kalsın yakalanacaklardı. Madame de Renal onun aklını kaçırdığını zannetti. Şaşırdı ve bu durum canını sıktı. Julien'in bu budalaca hareketi ona Monsieur Valeno'yu hatırlattı. Onunla yalnız olsaydım başıma neler gelirdi diye düşündü. Bunun üzerine erdemliliği yine harekete geldi çünkü bu durumda onun karşısında gücünden kaybediyordu. Çocuklardan birini daima yanında bulunduracak biçimde hareket etti. O gün Julien'in canı çok sıkıldı, sabahtan akşama kadar hep Madame de Renal'i elde etmek için kurduğu planı acemice uygulamaya çalıştı. Ona bir defacık olsun anlamlı olmayan bir gözle bakmadı. Bununla beraber bu hareketleriyle kendisinin daha az sevildiğini ve başaramadığını göremeyecek kadar aptal değildi. Madame de Renal onu hem bu kadar toy hem de bu kadar cüretli gördükçe hayretler içinde kalıyordu. Nihayet anlatılamayan bir sevinçle kendi kendine, "Bu durum kültürlü bir insanın sıkılganlığından ileri geliyor," dedi. "Yoksa rakibem tarafından hiç mi sevilmedi?" Yemekten sonra Madame de Renal, Bray kaymakamı Monsieur Charcot de Mogiron'u ağırlamak üzere salona geçti. Oldukça yüksekte duran bir gergefte iş işliyordu. Madame Derville yanındaydı. İşte böyle bir durumdayken ve odanın içi apaydınlık olduğu bir sırada bizim kahraman ayağını uzatarak Madame de Renal'in ayağını sıkıştırmayı uygun buldu. Kadının ajurlu çorapları ve Paris'ten getirttiği güzel ayakkabıları herhalde çapkın kaymakamın gözünden kaçmıyordu. Madame de Renal fena halde korktu. Elinden makasını, yün yumağını, iğnelerini bile bile düşürdü ve böylece Julien'in hareketi düştüğünü gördüğü makası durdurmak için yapılmış gibi oldu. Çok şükür ki İngiliz çeliğinden yapılmış olan bu makas kırılıverdi ve Madame de Renal de bu sayede Julien'in daha yakında bulunmadığından ötürü duyduğu esefi bildirmekte kusur etmedi. "Makasın düştüğünü benden önce görmüşsünüz, onu durdurabilirdiniz," dedi. "Oysa bütün çabanız bana oldukça kuvvetli bir tekme atmaktan başka bir işe yaramadı." Bütün bunları kaymakam yuttu fakat Madame Derville inanmadı. İçinden "Bu güzel delikanlının ne kadar da aptalca hareketleri var," diye düşündü. Taşra başkentlerinden birinde görgü kuralları bu gibi kabahatleri hiçbir zaman hoş görmez. Madame de Renal kaşla göz arasında Julien'e "ihtiyatlı olunuz, bunu size emrediyorum," demenin çaresini buldu. Julien ne kadar toy olduğunu gördükçe içerliyordu. "Size bunu emrediyorum," sözüne kızıp kızmaması gerektiğine karar vermek için uzun uzadıya düşündü. Çocukların öğrenim ve eğitimiyle ilgili olan bir şey olsaydı bana "size bunu emrediyorum" diyebilirdi. Fakat madem ki sevgime karşılık veriyor, öyleyse aramızdaki eşitliği kabul ediyor demektir. Eşitlik olmadıkça aşk olmaz diye düşünecek kadar ahmaklık gösterdi. Bunun üzerine belleği durmadan bu eşitlik düşüncesine takıldı kaldı. Birkaç gün önce Madame Derville'den öğrendiği Corneille'in şu mısrağını kendi kendine hiddetle tekrar ediyordu. Aşk eşitliği aramaz, onu kendisi yaratır. Ömründe bir tek kadını bile elde etmemiş olan Julien, bir Don Juan rolünü oynamakta ısrar ederek akşama kadar gülünç duruma düşmekten başka bir şey yapmadı. Bütün gün aklına yalnız bir doğru düşünce geldi. Kendisine de Madame de Renal'e de canı sıkılmış olduğundan, akşamın yaklaştığını ve bahçede karanlıkta onun yanında oturacağı anın yavaş yavaş geldiğini görerek çok korkuyordu. Monsieur de Renal'e, Verrier'e papazla görüşmek üzere gideceğini söyledi, yemekten sonra da gitti ancak geceliğin döndü. Verrier de papaz Chelan'ı evinden taşınırken buldu. Nihayet kendisini azletmişler ve yerine papaz Maslon'u atamışlardı. Julien iyi yürekli papaz Chelan'a yardım etti ve Fouquet'e bir mektup yazarak papaz olmak için duyduğu hevese kapılarak onun tekliflerini her ne kadar kabul etmediyse de şimdi tanık olduğu büyük bir haksızlık yüzünden bu meslekten vazgeçmesinin belki de geleceği açısından daha iyi olacağına kanaat getirdiğini bildirmeyi düşündü. Julien, Verrier papazının işinden atılmasından bile yararlanacak kadar kurnaz olduğunu görünce kendi kendini takdir etti. Bu suretle eğer ruhundaki o sıkıcı ihtiyatlılık duygusu kahramanlık duygusuna galip gelecek olursa, günün birinde ticaret hayatına dönebilmek için kendisine açık bir kapı bırakmış olacaktı. 15. Bölüm. Horoz Ötünce. Amor en latin fe amor, ordon provient d'amour l'amour, et pas avant soleil qui mor, de nil plur piège forte remonte. Blason d'amour. Dipnot, eski Fransızca ile yazılmış olan bu mısralarda anlamca şu denilmektedir. Amor, aşk, Latince'de de aynıdır. Ölüm aşktan doğar ama daha önce kederler, gözyaşları, vicdan azapları, tuzaklar baş gösterir. Eğer Julien öyle bol keseden attığı kadar becerikli olsaydı, Verrier'e yaptığı gezi dönüşünde bu uzaklaşmanın yarattığı etkiyi görerek koltukları kabarırdı. Gerçekten onun böyle ortadan kayboluverişi yaptığı bütün acemilikleri unutturmuştu. Fakat o gün oldukça surat astı. Akşama doğru da aklına yine gülünç bir düşünce geldi. Bunu Madame de Renal'e eşine pek ender rastlanır bir küstahlıkla söyledi. Daha bahçede oturur oturmaz Julien karanlığın basmasını beklemeden ağzını Madame de Renal'in kulağına yaklaştırdı ve kadını büyük bir tehlikeye sokmayı göze alarak ''Madame'' dedi, ''bu gece saat 2'de odanıza geleceğim, size söyleyecek bir şeyim var.'' Bu isteğinin kabul edilmemesinden korkuyordu. Bu gönül avcılığı rolünü oynamak ona o kadar ağır geliyordu ki o anda kendini yalnız içgüdüsüne kaptırsaydı, gidip odasına kapanır ve günlerce bu iki kadının karşısına çıkamazdı. Bir gün önceki ukalaca hareketi yüzünden daha önceki gün elde ettiği başarıların tümünü berbat ettiğini anlıyor ve hangi çareye başvuracağını bir türlü kestiremiyordu.